Ayrım 24.
Kimdi odamda gördüğün adam? Hatırlamıyor musunuz? Dün biz konuşurken gelmişti. Sizi odasına çağırmıştı. Galiba sizin müdürünüz. O isim kendiliğinden dökülüyor ağzımdan. Cengiz. Bu çocuk çıldırmış. Sen Cengiz'den bahsediyorsun. Adını bilmiyorum. Ama bugün Malik amcanın evine giren lacivert paltolu adam oydu. Ben şaşkınlıkla Cengiz'in lacivert palto giydiğini hatırlarken bu herifi niye dinliyoruz diye bağırıyor Ali. Gözümüzün içine baka baka yalan söylüyor. Eğer beni dışarı çıkarsaydınız eminim Cengiz müdürümün yerine beni gördüğünü söyleyecekti. Can'ın açık kalan tek gözü yardım dilercesine bana bakıyor. Yalan söylemiyorum başkomiserim. Sizin vicdanınıza sığınıyorum. Gördüğüm adam oydu. Aslına bakarsanız Ali'nin kafası da benimki kadar karışık. Belki de bu yüzden sesli düşünerek Can'ın sözlerinin etkisini azaltmaya çalışıyor. Yusuf'un emniyeti aradığını duydu ya, geliştiriyor işte. Yusuf'un emniyeti aradığından haberim yok. Bu doğru. Tabii Zeynep söylemediyse. Öyleyse anlarız. Ama daha önemlisi, Can böyle bir yalanı niye söylesin? Birine iftira atacaksa seçtiği kişi neden Cengiz gibi nüfuslu bir adam olsun? Hiç akıllıca bir davranış değil. Öte yandan Cengiz'le Malik'in ne ilişkisi olabilir? Sanki düşüncemi okuyormuş gibi. Belki Zekeriya'ya sormalısınız diyor Can. Malik amca eski bir dostum gelecek demişti. Bu eski dostu Zekeriya da tanıyor olabilir. Tanıyordur canım. Cengiz müdürümün işi gücü yok. Eski sabıkalılarla düşüp kalkacak. Ali bunları söylüyor ama sesinde eski kararlılık yok. O da benim gibi düşünmeye başladı. O da benim gibi böyle bir yalanın Can'a hiçbir yarar getirmeyeceğini biliyor. Yine de bir meslektaşını, bir amirini suçlamayı içine sindiremiyor. Söylediklerin çok saçma Can diye başlıyorum konuşmaya. Belki de gördüğün kişi Cengiz müdürümüze benzetmişsindir. Onu odamda sadece bir anlığına gördün öyle değil mi? Haklısınız, bir anlığına gördüm ama belleğim çok güçlüdür. Gördüğüm yüzü bir daha unutmam. Bu çok ciddi bir şey Can. Bir polisin kaderiyle oynuyorsun. Ama o Malik amcayı öldürdü. O bir katil. Ne kadar da emin konuşuyor ya diye isyan edecek oluyor Ali. Duyan da gerçek sanacak. Gerçek Ali komiserim. İnan bana söylediklerim gerçek. Emin olmasan söylemem. Hem araştırırsanız ne kaybedersiniz? Zekeriya'ya bir sorun. Cinayet saatinde Cengiz müdür neredeymiş öğrenin. Haklı olduğumu göreceksiniz. Tabii gerçek suçluyu yakalamak istiyorsanız. Adaleti gerçekten sağlamak istiyorsanız. Ali yine kabaca kesiyor sözünü. Sen şimdi bırak bu adalet laflarını filan da şapelde ne arıyordun onu söyle bakalım. Doğru soru. Konuşmasının başından beri Can'ın açıklamasını beklediğimiz belki de en önemli konu. Hiç duraksamadan anlatmaya başlıyor Can. Kahvede 2 saat kadar oturdum. İnanmıyorsanız kahveciye de sorabilirsiniz. Ardı ardına 4 çay içmek zorunda kaldım. Ama Cengiz bir türlü dışarı çıkmıyordu. Cengiz deme şu adama diye uyarıyor Ali. Ama oydu. Ali'nin sert bakışları etkili oluyor. Tamam. Cengiz ismini kullanmamı istemiyorsanız kullanmam. Adam dışarı çıkmayınca tedirgin oldum. İçimden bir ses evde kötü bir şeyler oluyor diyordu. Aklıma Malik amcanın ev telefonunu aramak geldi. Cep telefonumla ev numarasını çevirdim. Açılmadı. İyice telaşlandım. Şapelle Malik amcanın evini birbirine bağlayan kapıyı anımsadım. Şapele gidip kapıdan içeriği dinleyebilirdim. Hesabı ödeyip kahveden çıktım. Şapele girdim. İçeride kimse yoktu. Malik amcanın evine açılan kapının önüne geldim. İçeriği dinledim. Ses seda yoktu. O anda ayağıma bir sıvının bulaştığını fark ettim. Baktım kan. Önce ürktüm, sonra panik içinde kapıyı yumrukladım. Bu arada içeride bir takım gürültüler duydum. Kapıyı tekmelemeye başladım. Baktım olacak gibi değil, bütün gücümle yüklendim. Sonunda kapıyı kırmayı başardım. Ama kapı yine açılmıyordu, arkasına bir şey sıkışmıştı. Bunun üzerine kırık kapıyı kendime doğru çektim. kapıyı çekince topa benzer bir şey yuvarlandı bacaklarımın arasına. Bakınca tüylerim diken diken oldu. Bu Malik amcanın kesik başıydı. Öylece dona kaldım. Tam o sırada şapelin kapısı açıldı. İçeri iki kişi girdi. Onları Cengiz'in, yani Malik amcayı öldüren adamın arkadaşları sandım. Paniğe kapıldım, kaçmak istedim. İşte olay bundan ibaret. 24. O kitaba kim dokunduysa hepsi öldürüldü. Can'ı nezarethaneye yolladıktan sonra bir süre ne Ali ne de ben konuşabiliyoruz. Aklım kendiliğinden bir Cengiz dosyası oluşturmuş, sayfalarını sessizce çevirmeye başlamış bile. Cengiz'le dün akşam yaptığımız konuşma geliyor aklıma. Telaşlı gibiydi. Gerçi acelesi olduğunu söyledi, şu resmi yemeğe yetişecekti. Amirlerine Yusuf ile Bingöllü cinayetini açıklaması gerekiyormuş. Gerekiyor muydu, yoksa bana mı öyle söyledi, kestirmek zor. Bunu niye yapsın? Olay hakkında bilgi almak için. Ya da neler bildiğimi öğrenmek için. Belki yukarıdakiler ona bu cinayetleri sormamıştır bile. Aslında anlamak kolay. Sabri'ye bir telefon etsem muhtemelen çok memnun olur aradığıma, beni sonuna kadar dinleyeceğine de eminim. Ama bu Cengiz'e haksızlık olmaz mı? Durduk yere adını zanların arasına koymanın ne anlamı var? Belki Can yalan söylüyor. Belki de yanılıyor. Birliğim güçlü diyor ama bir anlığına gördüğü biriyle yeniden karşılaştığında onun aynı kişi olduğundan nasıl bu kadar emin olabilir? Söyledikleri çok tutarlı değil. Üstelik Can'ı tanımıyoruz bile. Tanımadığımız birinin sözlerine dayanarak sevdiğimiz, güvendiğimiz bir müdürümüzden şüphelenmek doğru mu? Ama ya Can yanılmıyorsa, ya söyledikleri gerçeği yansıtıyorsa? Hayır, müdürümüze iftira ediyor deyip onun söylediklerini kulak arkası etmek de olmaz. Fakat önce sağlam bir araştırma gerekiyor. Umarım Can haksız çıkar, umarım Cengiz'i suçlamak zorunda kalmam. Ama eğer bunu yapmak zorunda kalacaksam, elimde Can'ın sözlerinden fazlası olmalı. En azından şu üç sorunun yanıtını bulmuş olmalıyım. Birincisi, sahte Yusuf'un emniyetten aradığı adam kimdi? İkincisi, sahte Yusuf gerçekte kim ve kimliğini aldığı çobana ne oldu? Üçüncüsü, Cengiz'le Malik tanışıyorlar mıydı? Şu patos makinesinde ölen Yavuz komiser diyorum Ali'ye dönerek. O konuyu araştırabildin mi? Efendim, ne dediniz başkomiserim? Anlaşılan Ali'nin kafasında benimki gibi birbirine bir türlü bağlanamayan düşünceler, ihtimaller, tahminlerle dolu. Yavuz komiser dosyası diye tekrarlıyorum. Fırsat olmadı başkomiserim. Gabriel'i yolladıktan sonra Malik cinayetini haber aldık. Apar topar buraya geldik. Hem biliyorsunuz Nusret başkomiserimle yarın görüşeceğiz. Yarın çok geç olabilir Ali. Bu Yavuz komiser dosyası önemli. Emniyete dönünce senin hemen bu işle ilgilenmeni istiyorum. Ali ne demek istediğimi tam olarak anlayamıyor. Bu gece mi? Bu gece. Şu andan itibaren zamana karşı yarışıyoruz. Bilgisayara mı girersin, emniyet arşivine mi inersin, ne yap et sabaha kadar bana bir sonuç getir. Ne düşündüğümden habersiz olan Ali haklı olarak soruyor. Kusura bakmayın ama başkomiserim, Yavuz komiser dosyası neden bu kadar önemli? Aslında ona açıklama yapacak ne halim ne de zamanım var. Ama düşüncelerimi bilirse belki de daha iyi bir araştırma yapabilir diye anlatıyorum. Olayları şöyle bir gözden geçirecek olursak Ali'cim, cinayetlerin merkezinde şu Diatessaron adındaki çalınan kitabın olduğunu görürüz. Gabriel'in anlattıklarını duydun. Teyze oğlu Aziz'in Yavuz komisere verdiği paket büyük bir ihtimalle Diatessaron'du. Ali'nin kısık gözlerinden bir parıltı geçiyor. Eğer bu doğruysa, diyor heyecan yüklü bir sesle, o kitaba kim dokunduysa hepsi öldürüldü. Gabriel'in teyzesinin oğlu Aziz, komiser Yavuz, sahte Yusuf ve antikacı Malik. Belki de o kitabın içinde bir şey var. Yine kendini gizemlere kaptırdı bizim oğlan. O kitabın içinde bir şey yok Ali'cim. Hangi kitap? İnsanı mağarada boğabilir, patos makinesine atabilir, kalbine iki kere bıçak saplayabilir ya da kafasını bir kılıçla koparabilir. Diatessaron sadece 4 İncil'den alınan parçalardan oluşturulmuş bir kitap. O kitabın içinde bir şey yok ama şu da bir gerçek ki cinayetler o kitabın çevresinde dolanıyor. O yüzden kitabı Aziz'den alan ilk kişi yani komiser Yavuz'u bulmamız şart. Anlamanın verdiği kararlılıkla onaylıyor beni Ali. Tamam başkomiserim, hiç merak etmeyin, emniyete gider gitmez bu işle ilgileneceğim. Birkaç saat içinde raporumu veririm. Göreyim seni Ali. Bir an önce çözelim şu işi. İsterseniz önce başkomiser Nusret'e uğrayayım. Gerçi yarın gelin dedi ama Nusret'i boş ver. Sen doğru merkeze git, hemen araştırmaya başla. Can ne olacak? Senin vaktin yok. Buradakiler ilgilensin. Önce bir hastaneye götürsünler. Doktorlar bir baksın, sonra merkeze getirsinler. Gözün onun üzerinde olsun. Başına bir şey gelmesini istemiyorum. Emredersiniz. Ayağa kalkarken birden duruyor. Ne dersiniz başkomiserim? Sizce Cengiz müdürüm? Erken Ali'cim diye susturuyorum onu. Konuşmak için çok erken. Senden ricam bu soruşturmayı olabildiğince gizli yürütmen. Cengiz müdürümüzün masum olduğunu kanıtlamak için de, gerçeği öğrenmek için de gizliliğe ihtiyacımız var. Anlıyorsun değil mi? Anlıyorum başkomiserim. Hadi o zaman iş başına. Ali içerideki polislerle konuşmaya giderken ben veda bile etmeden ayrılıyorum karakoldan. Mali'nin evine yürürken Zeynep'i arıyorum. Tam 6. çalışında açılıyor Zeynep'in telefonu. Kusura bakmayın başkomiserim, kan örnekleri alıyordum. Önemli değil Zeynep'ciğim. Mali'nin oğlu Zekeriya geldi mi? Geldi başkomiserim, sizi bekliyor. Durumu nasıl? Pek iyi değil ama daha kötü olabilirdi. Allah'tan o gelmeden önce cesedi morga yollamıştık. Babasını o halde görmedi. Güzel, sakın gitmesine izin verme. Vermem başkomiserim. Zaten zavallının kıpırdayacak hali de yok. Çöktüğü iskemlede öylece kaldı. Ben de geliyorum. 10 dakikaya kalmaz oradayım. Ama hemen gitmiyorum. Önce uğramam gereken iki yer var. İlki otopark. Can, Mali'nin evine giren adamın otopark yönünden geldiğini söyledi. Eğer adamın arabası varsa otoparka bırakmış olmalı, çünkü bu mahallede araba bırakacak yer bulmak imkansız. Aslına bakarsanız arabamı almaya gittiğimde de kafamdaki soruları giderebilirim. Fakat merakım beni sabırsız kılıyor. Olanı biteni bir an önce öğrenmek istiyorum. Otoparka bakan sağ eli bilekten kesik adam küçük kulübede oturmuş televizyondaki pembe dizilerden birini izliyor. Kendini filme o kadar kaptırmış ki geldiğimi fark etmiyor bile. Merhaba diyorum. Beni görünce rahatı kaçacak diye canı sıkılıyor ama yine de kalkmaya çalışıyor. Arabanızı mı alacaksınız? Yok yok, hiç kalkma. Bir şey soracağım sadece. Bu öğleden sonra buraya füme rengi Nissan bir araba geldi mi? Neden bilmem, adamın tersliği tutuyor. Niye soruyorsun diyor kaba bir sesle. Onun keyfini çekecek halde değilim. Kimliğimi gösteriyorum. Başkomiser Nevzat. Şimdi uzatma da soruma cevap ver. Anında dikiliyor ayağa. Kusura bakmayın başkomiserim. Bilemedim, cahillik işte. Tamam tamam. Sen soruma cevap ver. Bugün akşam üzeri buraya füme rengi Nissan bir araba geldi mi? Tahmin edebileceğiniz gibi füme rengi Nissan bizim Cengiz'in arabası. Plakasını hatırlayamadığım için söyleyemiyorum. Ama çolak otoparkçı hatırlıyor. Hem de hiç ikircime düşmeden. Otoparka gelen bütün otomobillerin plakalarını hatırlarmış. 34 ASZ 214 diye bir solukta okuyor plakayı. Evet başkomiserim, o araba bize geldi. Söylediğiniz gibi öğleden sonra. 2 saat kadar kaldı. Sonra adam gelip aldı arabasını. Uzunca boylu, bıyıksız. Sizden biraz genç bir adam. Lacivert bir palto giyiyordu. Tam da bizim Cengiz'i tarif ediyor. Anlaşılan doğru söylemiş Can. En azından Cengiz'i buralarda gördüğü doğruymuş. Belki de onu gördükten sonra bu yalanı uydurdu. İyi de Cengiz'in burada işi ne? Kim bilir? Belki bir arkadaşını görmeye gelmiştir. Belki bir akrabası vardır burada oturan. Bu semte gelen herkes Mali'nin evine gidecek diye bir kural yok ya. Gerekçeler bulmaya çalışmama rağmen aslında Can'ın doğruyu söylediğine giderek daha fazla ikna oluyorum. Ama olmamalıyım. Cengiz'in masum olduğunu kanıtlayacak bir bilgiye ulaşmayı umarak Mali'nin evinin yanındaki kahvenin yolunu tutuyorum. Sokak tenhalaşmış, sanki kalabalık bir anda eriyip yok olmuş. Evin önünde tepe ışıkları hala yanıp sönen ekip otosunun yanında sohbet eden iki polis memurundan başka kimse gözükmüyor. Kahvehaneye girince anlıyorum insanların nereye gittiğini. Sokaktakiler buraya doluşmuş. Artık bağıra çağıra konuşmuyorlar. Biraz sakinleşmişler ama bazı masalarda cinayet üzerine muhabbet hala sürüyor. Yanlarından geçerken işitiyorum. Biri diyor ki, yakalanan herif Türk değildi. Görmediniz mi abi? Herif sapsarı. Öyle Türk mü olur? Bakın size söyleyeyim, misyoner faaliyeti var bu işin içinde. Ne misyoner faaliyet? Kazım abi diye atılıyor öteki. Adamda tam hırsız tipi var. Yüzü kız gibi, kimse şüphelenmez oğlandan. Bir yerlerden duymuştur Malik amcanın antikacı olduğunu. Eve girmiş, Malik amca da üstüne gelince öldürmüş adamcağızı. Hemen başka biri katılıyor tartışmaya. İyi söylüyorsun da Caner, hırsız adamın kafasını niye kessin? Yok abi, bu iş mafyayla filan ilgili. Zaten bu Malik de eskiden pek sağlam ayakkabı değilmiş. Geçenlerde Kapalı Çarşı'dan Ziya Usta gelmişti. Tanırsınız, kadırgalıdır, eski kuyumcu. Bakmayın Malik'in böyle temiz bir adam gibi göründüğüne dedi. Kaçakçılık, silah ticareti, uyuşturucu satıcılığı, her bok vardı bu herifte. Onları tahminleriyle baş başa bırakıp çay ocağına yöneliyorum. Bu defa o sormadan kimliğimi çıkarıp gösteriyorum ocaktaki adama. Bu şapeldeki gürültüyü duyup Alper'le Faruk'un yardımına ilk gidenlerden biri. Doğru başkomiserim diyor. O sarışın oğlan 2 saat şu pencerenin önünde oturdu. Mahalleden olmadığı için dikkatimi çekti ama müşteri müşteridir. Çayını içip parasını verdiği sürece mesele yok. Ne bilelim, biz adamın katili olduğunu, buradan kalkmış Malik amcayı öldürmüş puştu. Bilseydim. O sırada eve giren çıkan başka birini gördün mü? Malik amcanın evine mi? Yok, kimseyi görmedim. Peki biri girip çıksa görür müydün? Çay ocağının içinden sokağa bakıyor. Buradan göremezdim. Millete çay dağıtırken belki. Ama kimse dikkatimi çekmedi başkomiserim. Can'ın söylediklerinin ikinci tanık tarafından da doğrulanmış olmasına rağmen hala Cengiz'in masum olabileceğine dair umutlarımı korumaya çalışıyorum. Belki Zekeriya Can'ın iddialarını geçersiz kılacak bir şeyler söyler beklentisiyle bu kez de Mali'nin evine yollanıyorum. Ekip otosunun yanındaki polislerle selamlaşıp gidiyorum. İçerisinde sakinlemiş, Şevikler gitmiş, Zeynep hala sofada, büyükçe bir çantaya delil torbalarını yerleştiriyor. Kolay gelsin Zeynepciğim. Ne yaptın? Bitirdin mi işleri? Yorgun yüzü tatlı bir gülümseyişle aydınlanıyor. Sağ olun başkomiserim. Buradaki bitti. Ben de merkeze gidecektim. Laboratuvarda çalışmam lazım. İyi. Ali'yi de merkeze yolladım. Şu komiser Yavuz dosyasıyla uğraşıyor. Utanır gibi oluyor Zeynep. Ben de bakamadım o işe başkomiserim. Her şey o kadar hızlı gelişti ki. Elimle omzuna dokunuyorum. Biliyorum Zeynepciğim. Ama şimdi bu işi çözmemiz lazım. Can ilginç şeyler söyledi bize. Ali sana anlatır. Bu gece merkezden ayrılma. Ben de geleceğim. Eğer Ali senden yardım isterse elindeki işi bırak yardım et. O işin aciliyeti var. Sanırım cinayetlerin düğümü şu komiser Yavuz'da. Onu öğrenirsek şu olayı çözeriz. Anlıyor musun Zeynepciğim? Bu gece çok önemli. Anlıyorum başkomiserim. Tamam o zaman. İşin bittiyse burada vakit kaybetme. Bir an önce Ali'nin yanına git. Kanıt torbalarını koyduğu çantanın kapağını kapatıyorum. Hemen çıkıyorum başkomiserim. Bu arada Zekeriya nerede? Eliyle Mali'nin çalışma odasını gösteriyor. İçeride sizi bekliyor. Mali'nin odasında Zekeriya bu sabah babasının oturduğu iskemleye öylece çökmüş. Yıkılmış bir halde oturuyor. Yüzünde derin bir keder, şaşkınlık ve korku. İçeri girdiğimi fark edince ne ayağa kalkmaya çalışıyor ne de kıpırdayabiliyor. Babasınınkilere benzeyen gözleriyle yardım dilercesine bakıyor sadece. Başın sağ olsun Zekeriya. Siz sağ olun. Gözleri doluyor. Nasıl oldu başkomiserim bu iş böyle? Daha bu sabah siz... Evet Zekeriya, daha bu sabah konuştuk. Bana hiçbir tehlikeden filan söz etmedi. Bilseydik onu korurduk. Tehlike içinde değildi ki başkomiserim. Gözlerinden birkaç damla süzülüyor. Düşmanı yoktu. Yani biz öyle biliyorduk. Eliyle gözyaşlarını kuruluyor, kendini toparlamaya çalışıyor. Bir zanlı yakalanmış diye duydum. Evet biri var. Aslında tanıdık biri. Tanıdık biri mi? Can. Ne? Can abi mi? Yok, yanlışlık var başkomiserim. Can abi, babamı niye öldürmek istesin? İkisi de birbirini çok severdi. Yok, kesinlikle bir yanlışlık var. Kesin bir şey yok zaten. Araştırıyoruz diyorum gözlerimize Zekeriya'ya dikerek. Ha bu arada Cengiz müdürüm de başsağlığı dileklerini iletti. Önce anlamamış gibi bakıyor yüzüme. Cengiz müdürüm diyorum. Babanla eski arkadaşlarmış galiba. Sanırım seni de tanıyormuş. Gözlerindeki dağınık ifade toparlanıyor. Cengiz amca mı? Diyerek bir kere daha haklı çıkarıyor canım. Sağ olsun. Ne zaman başımı sıkışsa yetişirdi. Ama bu kez sessizce burnunu çeke çeke ağlamaya başlıyor. Benim aklım Cengiz'de. Demek Can doğruyu söylemiş. Eğer bu varsayım doğruysa sahte Yusuf'un emniyette aradığı kişi de Cengiz olmalı. İyi de Cengiz neden öldürsün Mali'yi? Düğüm yine gelip şu kitaba dayanıyor. Diatessaron. Cengiz de bu antika kitap işine bulaşmış olmalı. Aklımdan bunlar geçerken Zekeriya gözyaşlarını kurulamaya çalışarak kusura bakmayın başkomiserim diye söyleniyor. Aklıma geldikçe bu iş o kadar ani oldu ki. Öyle oldu Zekeriya. Ama biliyorsun ölenle ölünmez. Şimdi bu işi yapan adamı yakalama zamanı. O katilin yaptığı yanına kar kalmamalı. Cengiz müdürüm de öyle dedi. Katil 7 kat yerin dibine de girse onu bulacağız. Sahi baban, bizim müdürle oldukça eski arkadaşmış değil mi? Eski, çok eski. Babam Cengiz amcayı tanıdığında daha ben doğmamışım. Yani o kadar eski. Galiba polis bile değilmiş Cengiz amca o zamanlar. İlginç. Nerede tanışmışlar acaba? Bizim dükkana gelip gidermiş. Babamla birlikte iş yapmışlar galiba. Sonra Cengiz amca okumaya gitmiş, polis olmuş. Anadolu'da görev yapmış. İstanbul'a dönünce de babamı bulmuş yine. Çok iyi adamdır Cengiz amca. Başımıza bir iş gelecek olsa ilk o koşar yardımımıza. Peki Yusuf'u tanır mıydı Cengiz? Yani dükkana birlikte geldikleri oldu mu hiç? Zekeriya sorumu yadırgıyor. Niye soruyorsunuz başkomiserim? Yusuf abiyle Cengiz amcanın ne ilişkisi olabilir ki? Öylesine sordum. Yusuf da babanın eski arkadaşıymış ya. Belki birbirlerini tanıyorlardır diye. Yok, Cengiz amcanın Yusuf'u tanıdığını sanmıyorum. İkisi de çok farklı insanlar. Cengiz amca namuslu bir adam.